Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minel mutezahirin. Aziz kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Yunus suresinin 25. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Bugün inşallah bu ayeti kerimeden başlayarak devam etmiş olacağız tefsir derslerimize. Rabbimiz şöyle buyurur. Estağfirullah. Vallahu yed'u ila darissalam ve yehdi men yeşâ'u ila sıratın müstakîm. Allah darüsselama çağırır ve dilediklerini dosdoğru bir yola iletir. Dosdoğru bir yolu gösterir ve ona iletir. Ayet-i kerimede beyan buyurulan Darüsselam, selamet yurdu anlamında cennetin bir ismi olduğu ifade edilmiştir. Cennetin birçok mertebeleri, kendi içinde isimleri var. Bir ismi de Darüsselam, selamet yurdu. Yani kurtuluş, her türlü tehlikeden arınmış bir yurt. Ve içinde bulunanlara daimi bir şekilde emniyet hissi veren, güven hissi veren, her türlü hoşlanılmayan şeyden korunulmuş bir yurt. Darüsselam, cennet. Elbette Darüsselam cennetin bir ismi ve Allah da kullarını oraya davet ediyor. Esasen şöyle de bakmak bir mümkün ayete daha genel ifadeyle. Allah çağırdığı her hususta esasen kullarını selamet yurduna davet eder. Yani daha bu cennet havası esen yurt adeta daha dünyada iken başlar. Allah'ın her bir daveti netice itibariyle bir selamete çıkarır kulları, insanı. Yani Allah'ın davetinin sonuçları sadece cennette görülmez. Yani öbür alemde görülmez. Allah'ın davetinin sonuçları daha dünyada iken görülür. Kul cennet hayatı yaşar daha dünyada iken. Nitekim ayet-i kerimede وَلْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rabbinin makamından, onun yüceliğinden, azametinden korkarak kendine çeki düzen veren kullara Allah iki cennet vaat etmiştir buyurulur. Birisi dünya cenneti, birisi de ukba cenneti diye de tefsir edilmiştir. Bazı sufiler dünyadaki marifetullah cenneti, ukbadaki de mahiyetini tam bilemediğimiz ancak Cenab-ı Hakk'ın vasıflarını genel hatlarıyla bize çizdiği o selamet yurdu olan cennet. Öyleyse Allah'ın her bir daveti netice itibariyle kulları selamete çıkaran bir iklime, bir yurda doğru çağırdığına göre akıllı, efendim, idrakli, anlayışlı kullar Allah'ın her bir emrini cana minnet bilirler. Yani her bir emrini, her bir davetini, onun hususi bir ikramı çok özel nimeti olarak görür, o davete icabet ederler. Dünyada da insan bir takım davetlerle karşılaşır. Elbette davet edenin küçüğü büyüğüne bakılmaksızın, değeri, efendim, kıymetine bakılmaksızın, eğer günah bir konuya davet değilse her davete icabet nasıl bir edeptir, insana yakışan bir edep ve hatta belki mazereti yokken davete hayır demek uygunsuz bir şeyse, bu dünyada da itibarlı, diyelim alim bir zat ya da arif bir kimse veya efendim itibarlı bir devlet adamı sizi sofrasına davet ettiğinde ya da herhangi bir konuya davet ettiğinde nasıl icabet etme gereği hissedersiniz? Ve hele hele sizden alacaklı değil de size daima veren, daima ikram eden bir makam sahibinin, bir hal sahibinin davetine ikram nasıl insana sevinç verir, sürur verir ve insan koşarak oraya gitmeye çalışırsa, hele şöyle de bir tefekkür edelim. Siz bir müminsiniz, Resulullah'ı çok seviyorsunuz ve Resulullah sizi davet ediyor. Siz neler hissedersiniz? O davete karşı efendim ihmalkar davranabilir misiniz? Ya da ayak sürüyebilir misiniz? Veya davete karşı mazeret üretmek ister misiniz? Elbette istemezsiniz. Şimdi bu davet sahibi kim? Bu davet sahibi alemlerin Rabbi, Efendisi, Yaratıcımız, Mevlamız olan Allah Celle Celaluhu. O hiçbir varlığa muhtaç değil ama bütün varlık ona muhtaç. Es-Samed yani olan bir Mevla, El-Kerim olan Mevla, Rahman ve Rahim olan Mevla, her şeyin hazinesi kendi katında olan Mevla sizi davet ediyor. Elbette o davete icabet edenler nice nice ikramlarla karşılanacaklardır. Anlatırlar efendim, böyle Osmanlı geleneğinde bir davete gidince hem orada ikram alırsınız hem de sonunda diş kirası verirlermiş. Diş kirası, adeta dişiniz zahmet çekti bu ikramımızı yerken, şunu da onun yerine lütfen kabul buyurun anlamında bir ikram. Bu bir cemile, bu bir güzellik, bu bir nezaket. Sıradan Allah'ın bir kulu böyle bir davetine icabet edene ikramda bulunursa, bütün nimetlerin, bütün hazinelerin kendi katında olduğu, alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimiz davetine icabet eden kullarına kim bilir ne büyük ikramlar hazırlamıştır. Onun için o ikram yerinin adına Darüsselam adeta buyuruluyor. Allah sizi Darüsselam'a davet eder. Onun daveti sizin lehinizedir daima. Onun daveti size ikram içindir. Onun daveti size merhametini gösterir. Onun daveti sizi sevdiğini gösterir. Öyleyse nankörlük etmeyin. O davete icabet edin demektir. Ve Yüce Rabbimiz bizi zorluklara doğru değil, kolaylıklara doğru davet eder. Vallahu yed'u ila darisselam. O zaman demek ki o Yüce Rabbin gerek Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetler vesilesiyle, gerek Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin diliyle, gerekse vicdanlarımıza indirdiği ilhamları vasıtasıyla bizi davet ettiği her güzelliğe koşarak gitmek, severek gitmek, onu cana minnet bilmek ve büyük bir fazilet, büyük bir ikram-ı ilahi olarak görmek akıllı kişinin şiarıdır, kârıdır efendim. Allah'ın davetine lebbeyk buyur ya Rabbi, koşarak geldik ya Rabbi diye bir yürek sevdasıyla efendim icabet etmek ne güzel bir müminlik şiarıdır. Ne güzel bir müminin alametidir, vasfıdır efendim. Cenab-ı Hak'tan niyazımız o Darüsselam'a madem davet ediyor, o davete en güzel şekilde icabet etmeyi de hepimize inşallah nasip ve müyesser kılar. Cennete Darüsselam denmesinin birçok sebepleri sayılabilir. İsim bazen efendim oradaki bir takım şeyleri de haber verir. Cennetle ilgili ayetlere baktığımız zaman Yüce Rabbimizin orada kullarına yönelik bir selamlaşma adeta sahnelerini bize anlattığını görüyoruz. İşte melekler geliyor, müminlere selam veriyor. Müminler birbirleriyle karşılaştıklarında "Esselam" diyorlar. Cenab-ı Hak'tan selam geliyor. Selamun kavlen bir Rabbir Rahim. Bir söz olarak bir selam geliyor müminlere. Selam zaten bir hem bir dostluk nişanı hem de ya benden sana iyilik gelir, kötülük gelmez. Artık bana güvenebilirsin anlamında bir güzel parolamız. Onun için dünyadaki selamlaşmalar da çok faziletlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği, hatta ayetlerde işaret buyurulan edeplerdendir. Müminlerin yapması gereken birbirlerine karşı vazifelerinden, haklarındandır. İşte cennette çokça selamlaşma olması hasebiyle Darüsselam denilmiştir diye müfessirlerimiz açıklarlar. Ancak diğer taraftan orada herhangi bir ayıp, kusur, efendim yok, keşke şu da olsaydı diyebileceğiniz bir eksiklik de yok. O anlamda tam bir ayıptan, kusurdan arınmış bir yurt orası. Dünyanın kendi içinde birçok eksiği olabilir, şerleri olabilir ama orada şer de yok, kötülük yok, günah yok, günah işleme yok, birbirlerine kötü söz yok, nimetler var, azap yok. Efendim, insanlar mahzun olacakları bir şey yok. Dolayısıyla tam Darüsselam burası. Onun için Allah böyle bir yurda çağırıyor kullarını. Nitekim ayet-i kerimede Vakıa suresinde cennetlikler orada ne bir boş manasız laflar işitirler ne de günaha sokacak bir söz. Sadece selam size ey cennetlikler selam sözünü duyarlar. Demek ki orada böyle bir selam faslı da var. Burada ayetin ikinci kısmında ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtın müstakîm, Allah dilediği kullarını dosdoğru bir yola iletir. Burada şöyle manalar verilmiş. Sırat-ı müstakim denince işte bu Darüsselam'a götüren yol, kulu cennete kadar götüren yolun adına sırat-ı müstakim denir. O sırat-ı müstakimin yol gösteren kılavuzu Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Habibullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öyleyse sırat-ı müstakim Kur'an'ın beyan ettiği, Habibullah'ın bizzat gösterdiği o dini yaşama yoludur. Allah'ın istediği gibi, onun razı olacağı tarzda dini anlayarak yaşamak ve onu hayat haline getirmek esas sırat-ı müstakim budur. Sırat-ı müstakim hakkında birçok müfessirlerimizin başka başka izahları da var. Ama her biri sonuç olarak buraya çıkar. Fatiha suresinin tefsirinde de Cenab-ı Hak bizden böyle bir sırat-ı müstakimi istememizi işaret eder. İhtinas sırat-ı müstakim, Allah'ım bizim elimizden tut, sırat-ı müstakime ilet, onda bize sebat ver, sabırla, sebatla, büyük bir kararlılıkla o yol üzerinde bulunmayı bize nasip et diye dua öğretir Allah bize. Sırat-ı müstakim Allah'ın vahdetine, birliğine, onun eşsiz oluşuna inanarak yalnız ona kul olmaktır. Nitekim bu konuyla ilgili ayetlerde de İsa aleyhisselamın dilinden اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, Allah benimle Rabbim, sizin de Rabbinizdir. İşte dosdoğru yol, yani sırat-ı müstakim budur buyurulur. Bir başka ayette وَاَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, şeytana değil, tağutlara değil, yalnız bana kulluk edin, işte sırat-ı müstakim budur. O zaman bu ayetlerden yola çıkılarak denilebilir ki sırat-ı müstakim Allah'ı Rab bildikten sonra, ona inandıktan sonra başka Rableri reddedip yalnız onun Rabliğine, ilahlığına efendim boyun eğmek ve yalnız onun kulu olma azmi içinde bir hayat sürmektir. Bütün fiillerimiz, itikadi boyutumuz, inanç boyutumuz, duygularımız bu çerçeve içine girdiği anda sırat-ı müstakimin içine girmişiz demektir. O dosdoğru yola erişmişiz demektir. Bazı müfessirler burada sırat-ı müstakim diyerek dosdoğru bir yol her bir kula cennetine eriştirecek bir yola da hidayet eder Allah da demişlerdir. Elbette her bir kula lütfedilen hususi bir yol da vardır. Ancak o hususi yol hiçbir zaman tevhidle, yani Allah'ın vahdetiyle, birliğiyle tabiri caizse uyumsuzluk göstermez. Yani vahdet, Allah'ın vahdeti, birliği, kulluğun yalnız ona tahsisi ana çerçeve olmak üzere Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşadığı hayat tarzına yaklaşarak her bir kula da bir cennet yolu Allah hidayet eder. Nitekim denilmiştir ki mahlukatın nefesleri sayısınca Allah'a giden yol var denilmiştir. Bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Özellikle her bir varlık için bir hususi sırat-ı müstakim de Cenab-ı Hak lütfeder kullarına. Herkesin cennete giriş sebepleri farklı farklı olabilir. Herkes aynı amelden dolayı cennete girmeyebilir. Onun için Yüce Rabbimiz o Darüsselam'a giden yolları her bir kuluna özel de açabilir. Ancak bu açılan yolların her biri işte yalnız Allah'a kulluk gölgesi altında açılan yollardır. وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ Burada her ne kadar kulun Rabbine karşı hidayet arzusu önemliyse de esasen hidayeti yaratan, kullarının elinden tutan, o sırat-ı müstakim üzere yürümeleri için ona yardımlarını tam lütfeden Allah olduğuna işaret için o Allah dilediği kullarını sırat-ı müstakime hidayet eder denilmiştir. Buradan efendim Allah bazı kullarını mecburen cennete koymuştur şeklinde bir mana çıkmaz. Tam bunun aksine hidayetin Allah'ın büyük bir rahmeti olarak kullara lütfedilen bir ikram-ı ilahi, bir ihsan-ı Rabbani olduğu sonucu çıkar efendim. Ayet devam ediyor 26. ayet olarak. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُوا وَلَا ذِلَّةً اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İyi ve güzel işler yapan, ameller ortaya koyanlara en güzel karşılık verilecektir. Ve bir de artısı vardır. Onların yüzleri kararmayacak, asla bir leke düşmeyecek onların yüzüne ve onların boyunları da başları da yere eğilmeyecek, zilleti tatmayacaklardır böyleleri. İşte bunlar cennet yaranıdırlar. Cennetin ayrılmaz sahipleri bunlardır. Ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar buyurur Allah. Bu ayet aziz kardeşlerim büyük bir sünnetullah'a, Allah'ın koyduğu genel geçer bir kanuna işaret ediyor. En güzeli ortaya koymaya çalışan, güzellikler ortaya koymaya çalışanın karşılaşacağı sonuç daha güzel bir sonuçtur, sonuç olacaktır. Bu ayetin tefsirinde husna kelimesi cennet olarak, ziyade kelimesi de cemalullah olarak tefsir edilmiş. Yani şöyle denilmiş oluyor bu tefsire göre. Dünyada güzel güzel ameller işleyen, işler ortaya koyan, davranışlar sergileyen kullara Allah cenneti verecek ve bir de cemalini, rızasını lütfedecektir. Yani müşahede-i cemal dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın cemalini görme şerefini bunlara lütfedecektir. Ayet tabi sadece belki bu yorum aynı zamanda bir hadise de dayanıyor, hadis-i şerife de dayanıyor. Elbette Cenab-ı Hak ihsan sahibi kullarına, muhsin kullarına, güzellikler ortaya koyan kullarına en güzel karşılığı verecek. Hem de 1:10 en az. 1:10 karşılık olarak en güzelini verecek. Belki 700'e kadar, hatta onun da katlarına erişen bir güzellikler lütfedecek. Bu güzelliklerin içerisinde cennetin sayısız nimetleri, hatırımıza gelmeyen, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin hayal bile edemediği güzel nimetler ikram edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu vaat ediyor. O cenneti vasıflandırırken, anlatırken, tavsif ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeleri kullanır. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin hayaline bile gelmeyen nimetler olarak anlatır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bu var diyor Cenab-ı Hak, bir bu güzellikler var, bir de artısı var, ziyadesi var. Ya da bunu şöyle da anlayabiliriz. Yaptığı güzelliğin karşılığı mutlaka en güzel şekilde verilecek ama bir de fazlaları verilecek. Fazl dediğimiz ilahi ikram ve ihsan. Yani bir amelin karşılığı olarak değil, Cenab-ı Hakk'ın karşılıksız olarak, hibesi olarak nice nice ikramlarda bulunacaktır buyuruluyor. Ve bu kişilerin kıyamet gününde yüzlerinin kararmayacağına dikkat çekiliyor. Ve bunların başları öne eğilmeyecek. Yani mahcup olacakları bir konuma düşmeyecekler. Yani çok önemli. Kıyamet gününde insanın yüzünün kara çıkması. O hesapta, ilahi hesapta, ilahi mizanda böyle adeta yüzünüzün kararması. İşlediğiniz bir takım ayıpları, kusurları, günahları görünce, amel defterinizde görünce ya da size seyrettirilince böyle yüzünüzün kararması, donup kalmanız, simsiyah kesilmeniz, ne acı durumlar. Ve etrafınızdaki dostlarınıza, arkadaşlarınıza bakacak yüzünüzün kalmaması, annenize, babanıza, hele hele Resulullah'ın yüzüne, hele hele salihlerin yüzüne, hele hele alemlerin Rabbinin efendim huzurunda başınızı kaldıracak konumda olmamanız ne ağır bir efendim cezadır. Bütün peygamberler başta olmak üzere bütün salih kullar böyle bir mahcubiyet yaşamam adına dünyadayken yalvarmışlar, yakarmışlar, niyaza durmuşlar. İbrahim Aleyhisselam "Vela tuhzini yevme yub'atun." Allah'ım mahcup etme o diriliş gününde derken yüce Rabbimiz bütün müminler "Vela tuhzina yevmel kıyame" diye, Allah'ım bizi mahcup etme kıyamet gününde diye dua ederken işte bu acı sonuçla karşılaşmama adına dua etmişlerdir. Dua ediyorlardır. İşte Rabbimiz de eğer diyor böyle bir yüz karalığıyla karşılaşmak istemiyorsanız, başınızın öne eğilmesini istemiyorsanız, mahcubiyet yaşamak istemiyorsanız, o zaman dünyadayken var gücünüzle ihsan ehli olmaya çalışın. İhsan, iyilikler, güzellikler üretmek, ortaya koymak demek. Bunu en güzel şekilde yapmak demek. Bir şeyi tabiri caizse günü kurtarmak için yaparsınız ya da iş olsun diye yaparsınız. İşin ucundan tutarsınız. Buna böylesi işler ortaya koyana muhsin denmez. Yani ihsan ehli denmez. İhsan yaptığını en güzel yapan, en sağlam yapan, çürük bir şekilde yapmayan, bir de her an Allah'ın gözetimi altında bir şuur hali içinde yapan kimse demektir. Yani ihsan ehli derken bunu kastediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihsanı da zaten böyle tarif ediyor. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapabilmendir buyuruyor. Sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğü şuuru altında bir amel ortaya koyabilmendir diye tarif ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve Allah böyle muhsinleri seviyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever. Allah böyle ihsan erbabının ecrini zayi etmez buyurur ayet. Ve la nudiyu ecral muhsinin. Muhsinlerin yaptığını en güzel yapanların karşılığı asla zayi olacak değil, biz zayi etmeyiz. Boşa götürmeyiz onun yaptığını buyuruyor. Bu ayetin ahirete bakan penceresi bu olmakla birlikte yine bu ayetin de dünyaya bakan da bir penceresi vardır. En güzeli yapanlar her zaman en güzel karşılığı bu dünyada da şöyle ya da böyle alırlar. Mesela şöyle söyleyelim, dünyevi işlerde bile kaliteye odaklanan insanlar bir inşaat firmasıysa mutlaka çok daha fazla kazanan bir firma olur. Bir ayakkabı ustasıysa mutlaka tutulan bir usta olur. Bir terzi ise öyledir. Bir hoca ise, bir muallim ise öyledir. Bir idareci ise öyledir. Bir insan işini en güzel yaparsa mutlaka Cenab-ı Hak bir sünnetullah gereği ona en güzel bir karşılığı tattırıyor. Bir de ve ziyade, bir de artı bir şey veriyor. Ummadığı şekilde öne açılıyor. Öyle bir markalaşıyorsunuz ki siz artık siz beklemediğiniz tarzda müşterileriniz oluşmaya başlıyor. Siz onu belki başta planlamadınız. O kadar sonuç alacağınızı da bilmiyordunuz. Ama siz işinizi sağlam ve güzel yaptınız. Ve netice itibariyle Allah da size güzel bir karşılık verdi. Ve hatta ummadığınız artılarını da gönderdi size. Ve böylelerinin elbette yüzleri kara çıkmaz. Kime karşı kara çıkmaz? İnsanlar huzurunda da yüzleri kara çıkmaz. İşini sağlam ve güzel yapan insanın alnı daima aktır. Alnı paktır. Yüzü aktır böyle insanın. Ve bu insanın başı yere eğilmez. Mahcup olmaz o hiç. Yaptığını güzel yapmıştır çünkü. Acaba şu kusuru görürler mi diye bir endişe de taşımaz içinde. İşte Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede esasen böyle bir sünnetullah'a da dikkat çeker. Allah'ın koyduğu genel geçer bir kanuna da işaret etmiş bulunuyor. Ülâike ashabul cenne. İşte bunlar cennet yaranı olanlar böyledir. Yani Yüce Rabbimiz yukarıda bir önceki ayette Darüsselam'a çağırdı. Ama Darüsselam'a davet edilen kullardan da bir güzellik bekliyor Yüce Rabbimiz. Güzel işler ortaya koyun diyor. Güzel ameller ortaya koyun. Güzel ameller ortaya koyun ki cennete yakışın. Cennet en güzel bir Cenab-ı Hakk'ın sanat harikası şüphesiz. Cenab-ı Hakk'ın yaptığı her şey bir sanat harikası zaten. Sadece cennet değil. Ama cennet daha da hususi olarak tezyin edilmiş, süslenmiş bir güzellik. Kim bilir insanın aklını başından alan ne manzaralar, ne güzellikler, ne nimetler vardır. Ne lezzetler vardır, ne zevkler vardır bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırınıza gelmeyen şeyler buyurduğuna göre neler var neler onu bilmiyoruz. İşte Yüce Rabbimiz böyle cennetine böyle güzel kullar girsin istiyor. O zaman burada bir mesaj var. Yani mümin şu alemde güzelleşebildiği kadar güzelleşsin. Yani fikri bakımdan arındıkça arınsın, tertemiz pırıl pırıl bir düşünce dünyası olsun. Pırıl pırıl bir itikat, inanç dünyası olsun. Arı duru bir inanç. Böyle şek, şüphe dediğimiz, vehim dediğimiz şeyleri yani taşımayan, pırıl pırıl Rabbine karşı yönelmiş bir iman sahibi olsun mümin. Yakini bir iman dediğimiz, gözle görürcesine bir iman taşısın mümin. Amelleri de güzelleştikçe güzelleşsin. Namaz mı kılıyor? Namazın hem zahiri görünür tarafını hem görünmez kalbi boyutunu en güzel şekilde ortaya koymaya gayret etsin. Oruç mu tutuyor? Böyle yapsın. Bir infakta mı bulunacak? Bir yardımda mı bulunacak? O en güzel nasıl icra edilir? Onun arayışı içinde olsun. Çünkü Rabbimiz en güzele layık. En güzeli mümine düşen de en güzeli sürekli aramak. Şöyle ifade edelim. Belki Rabb'e layık güzellikte bir amel ortaya koyma şansımız olmayabilir. Çok da kolay olmayabilir bu. O da olacaksa onun lütfuyla olacak elbette. Fakat kula düşen o en güzeli arayış olmalıdır. Zaten mükemmelliyet yoktur derler. Ya mükemmelliyeti sürekli bir arama vardır, arama çabası vardır. Esas güzel olan da burasıdır. Yani bir mükemmel olan bir şeyin daha mükemmeli, bir güzel olan bir hususun herhangi bir şeyin daha güzeli elbette vardır. Öyleyse kul ulaştığı güzellik seviyesini amellerinde, düşünce planında, itikat boyutunda hiçbir zaman yeterli görmeyip daha güzeline, daha güzeline talip olmalı. İşte o daha güzeline talip olan kula elbette Yüce Rabbimiz yollarını açacak. Onun istediğini ona lütfedecektir. Çünkü Rabbimiz kulunu hayal kırıklığına uğratmayı sevmez ve böyle bir şey de Allah'tan asla olmaz. Yüce Rabbimiz kulları samimi olduktan sonra, kendisine samimi bir şekilde yöneldikten sonra, en güzeli yapma çabasını ortaya koyduktan sonra Yüce Rabbimiz sanki o en güzeli ifa etmişler, yerine getirmişler gibi onlara mükafatlar verir. Bizden beklenen budur. Bu ayetler böyle büyük müjdeler içeriyor. وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا Ancak kötülük kazananlar var ya, kötü kötü işler ortaya koyanlar, onların cezası, karşılığı aynı ile bir kötülüktür. Yani onun mislidir. Yaptıkları kötülüğün bir mislini bulacaklar. Fazlasını değil. Ama yaptıkları kötülüğün karşılığını da tas tamam alacaklar. Onlara artı bir ceza verilmeyecek, fazladan ceza verilmeyecek. O da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir gereği işte. İşlediği günah neyse suç neyse, kötü amel neyse onun cezası aynıyla kendisine verilmiş olacak. Ve bu böylelerinin ve terhaquhum zille, onları bir zillet bürüyecek. Yani böyle bir perişanlık bürüyecek onları. Onları perişanlık bürüyecek. Bir utanç, bir aşağılık duygusu kaplayacak. Mâ lehum minallâhi min âsım. Onları Allah'a karşı koruyacak hiçbir varlık da, hiçbir kimse de olmayacak. Yani Allah'ın azabına karşı, cezasına karşı, gazabına karşı onları koruyacak hiçbir varlık da yok. Kimse yok ama. Ne eş var, ne dost var, ne evlat var, ne iyal, ne mal, ne mülk. Efendim, ne şefaatçiler, hiçbir varlık olmayacak böylelerine. كَاَنَّمَا اُوْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قُطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. Böylelerinin efendim yüzlerini bir utanç ve aşağılık kapladığı gibi, Allah'ın azabına karşı bir koruyacak kimseleri olmadığı gibi, yine böylelerinin yüzleri sanki kapkaranlık gece parçaları içine gömülmüş gitmiş olacak. Yani zifiri adeta bir karanlıktan bir parça gibi olacak onların yüzleri. Öyle bir kararma meydana gelecek ki, hakikaten insanın bazen böyle bir o cezalar, musibetler karşısında bir adeta simsiyah kesilmesi olur. Bu daha dünyadaki küçük musibetler, azaplar, cezalar karşısında o siyahlaşmadır. Acaba o ahiretin dehşet sahneleri karşısında o insanların yüzü nasıl olacak? İşte Cenab-ı Hak gece karanlık, zifiri karanlık gibi diyor. Yani demek ki simsiyah kesilecek insan. كَاَنَّمَا اُوْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قُطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُزْلِمَا. Sanki geceden bir parça kopmuş, o zifiri karanlık veren o geceden bir karanlık kopmuş ve onların yüzlerini bürümüş. Böyle adeta simsiyah kesilmişler. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. İşte böyleleri de cehennem yaranıdır. Bunlar cehenneme arkadaş olmuşlardır artık. Hem de kopmaz bir arkadaş. Ve orada ebedidirler bunlar da. Elbette burada görebildiğimiz kadarıyla Cenab-ı Hak kötülüklerin içine batmış kimselerden. Adeta o kötülükler her şeylerine sirayet etmiş. Yüreklerine sirayet etmiş. Ellerine, dillerine, gözlerine, kulaklarına sirayet etmiş. Adeta hücre hücre kirlenmişler. İtikatları kirlenmiş, inanç dünyaları kirlenmiş, fikir dünyaları, düşünce dünyaları kirlenmiş, duygu dünyaları kirlenmiş, amel dünyaları, davranış dünyaları kirlenmiş. Adeta her tarafından kir akıyor. İşte Cenab-ı Hak imandan mahrum, masiyetlere batmış, günahlar içinde yüzen böyle kimseler zaten dünyadaki siyahlaşmışlar, kararmışlar. Kıyamet gününde de o dünyada işlediklerinin suretlerini belki defterde gördükleri zaman, amel defterlerinde gördükleri zaman, ilahi o kamerada seyrettikleri zaman, o ahiretin dehşetli hallerini gördükleri zaman başlarına geleceğin endişesiyle simsiyah kesiliyorlar. Cenab-ı Hak yüzlerin ağarması ve böyle kararması noktasında birçok ayette yine bu şekilde ifadelerde bulunur mesela. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْفَتُّ وُجُوهُ. Öyle buyurur Allah. Öyle o günler kimi yüzler bembeyaz olacak, kimi yüzler de simsiyah kesilecek. Yüzleri simsiyah olanlara imanınızdan sonra tekrar küfre sapmıştınız değil mi? O halde küfür üzere yürüyüp durmanız sebebiyle tadın bakalım azabı denilecek. Yüzleri pırıl pırıl olanlara gelince onlar hep Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği cennette olacak. Ve orada ebedi kalacaklardır. Âl-i İmrân suresi 106-107. Yine Abese suresinde yüzler vardır o gün pırıl pırıldır. Vücûhün yevme izin nâdıra. Böyle güneş gibi parlıyor. Güleçtir, sevinçlidir. Kimi yüzler de o gün toza toprağa bulanmıştır. Onları karanlık bürümüştür. Onlar Allah'ın sınırlarını aşıp günaha dalan kafirlerdir. 28. ayette şöyle devam eder Rabbimiz. Ve yevme nahşuruhum cemian ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ. O gün onların hepsini huzurumuzda bir araya toplayacağız. Yani şöyle ifade edelim. O güzellikler sergileyen o muhsin mümin kulları da toplayacağız. O kötülüklere batmış, isyana batmış, günaha batmışları da toplayacağız her birini. Sonra o şirk koşanlara, Allah'a ortak koşanlara, Allah'ı bir kabul etmeyenlere, onu yegane ilah kabul etmeyenlere, yalnız Allah'ı Rab olarak kabul edip yalnız ona kulluk etmeyenlere, o müşriklere şöyle söyleyeceğiz, şöyle söyleriz. Mekanekum, geçin yerinize. Herkes konumunu alsın. Entum ve şurekâüküm, siz de ortaklarınızda. Herkes yerine bir geçsin bakalım. Adeta bir hesap başlayacak. İşte Cenab-ı Hak, hadi herkes bir yerine bir geçsin. Bir savunma tabiri caizse alınacak adeta. Niçin şirk koştunuz? Şirk koşulanlar hangi konumda, sizi zorladılar mı, zorlamadılar mı anlamında müşriklere denecek ki hadi bakalım herkes bir yerine alsın. Siz ve ortak koştuklarınız da yerinizi alın. Fezeyyelnâ beynehum ve onların arasını ayırırız diyor Cenab-ı Hak. Ayırırız. Ve kâle şurekâuhum, onların ortak koştuğu varlıklar her ne ise, o putlar, şeytanlar, tağutlar, melekler, her ne ise, efendim şirk olarak neyi koştularsa o müşrikler, o şirk koşulan varlıklar diyecekler ki, buyuruyor, مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Siz bize tapmıyordunuz, siz bize kulluk yapmıyordunuz. فَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Bizimle sizin aranızda bu söylediğimize Allah şahittir. Şahit olarak kafidir, yeterlidir. اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِل۪ينَ. Siz demek ibadet ettiniz bize. Demek bizi ilah yerine koydunuz. Biz bundan haberimiz yoktu diyecekler. Demek ki çoğu zaman şirk koşulanlar bu ibadetten, bu kulluktan haberi olmayacak belki. Belki ölmüş gitmiş olacak. Sonra onun putunu yapacaklar. Sonra ona tapmış olacaklar. Hayatındayken bile siz kimi insanlara tapmış olursunuz da onlar bile belki bu taptığınızın farkında olmayabilir. Siz kendi arzularınıza, hevalarınıza, vehimlerinize, kendi düşünce dünyanızda oluşturduğunuz bir takım putlara, oluşturduğunuz ilah tasavvurlarına tapıyordunuz. Bize tapmıyordunuz. Onlar diyor böyle diyecek. Bize tapmıyordunuz. Bize kulluk yapmıyordunuz siz. Siz esasen belki kendinize tapıyordunuz. Siz hevanıza tapıyordunuz. Arzularınıza tapıyordunuz. Siz kendi isteklerinizi putlaştırmıştınız. Siz onların kulu olmaya çalışıyordunuz. Yani siz nefs perest olmuştunuz. Kendinize tapan kimseler olmuştunuz. Allah şahit diyorlar onlar diyecekmiş. Allah şahit bizimle sizin aranızda. Biz sizin ibadetinizden haberdar değildik diye bu şekilde bir o müşriklere karşılık vermiş olacaklar. Yani insan çoğu zaman insanlar ya da şirk koşarken bizi işte bunlar Allah'a daha da yaklaştırsınlar. Allah katında bizim şefaatçimiz bunlar olacak. Allah'a karşı bizi bunlar koruyacak diye işte ortaklar ediniyorlar ya, işte değişik değişik ortaklar ediniyorlar. Melekleri ortak koşuyorlar, efendim salih insanları ortak koşuyorlar, peygamberleri ortak koşuyorlar. İşte sanki Allah'ın azabına karşı onlar efendim kendilerini koruyacakmış gibi. Dolayısıyla mesela İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak soracak. Ey İsa, sen mi söyledin beni ve annem Meryem'i Allah'tan başka ilah edinin diye, bunlara sen mi söyledin diyecek. İsa Aleyhisselam titreyecek. Ya Rabbi nasıl olur diyecek. Allah'ım sen beni biliyorsun diyecek. Ben aralarında bulunduğum sürece yalnız Allah'a kul olun diye onlardan istedim. Ama ben onların arasından ayrıldıktan sonra en iyi sen biliyorsun onları diyecek. Şimdi bakınız, İsa Aleyhisselam'ı putlaştırıyor. Rahipleri putlaştırıyor insanlar. Hahamlarını putlaştırıyorlar. Efendim İslam söz konusu olduğunda da evet, haddi aşarak bazen insanlar kendi alimlerini, ariflerini, bazen efendim bu anlamda haddi aşarak şeyhlerini, mürşitlerini, liderlerini efendim putlaştırabiliyorlar. Allah muhafaza. İşte insan şirk noktasında, Allah'a ortak koşma noktasında son derece hassas olmalı. Hiçbir varlığı ilahlık kıvamına yükseltip ona tapmamalı. Hiçbir kulun Allah'a rağmen kulu kurtarabileceğine dair bir konumu, bir gücü, bir kudreti olabileceğine asla inanmamalılar. Yani Allah dilerse dilediği kullarına şefaat izni verir. Elbette şefaat haktır. Ancak daha dünyadayken o şefaatçi gibi gördüğü kimseleri putlaştıran kullar müşrik konuma düşüyorlar. Müşrik konuma düştükleri için Allah muhafaza buyursun, kıyamet gününde böyle bir acı sahneyle karşılaşabilirler. Bu itibarla peygamberi peygamber olarak sevmek, peygamberi peygamber olarak efendim kabul etmek, inanmak ve ona canı gönülden saygı duymak, onun tebliğ ettiği esaslara uymak, onun gibi bir Müslüman olmaya çalışmak elbette her Müslümanın gayesi olmalıdır. Ama peygambere ilahlık payesi vermek, işte o şirke düşer. İnsan mürşidini sever. İnsan alim, Rabbani alim, arifleri sever. İnsan liderini tabii olarak sever. Ancak hiçbirini Allah yerine koymaz. Hiçbirini Allah gibi sevmez. Yani bunlar hakikaten son derece hassas noktalardır, ince noktalardır. Gönüllerimizi bu kıvamda, bu tevhid hassasiyet içerisinde tutabilmemiz gerekiyor. Yüce Rabbimiz bunu bu şekilde kullarından bekliyor. Hünalike teblu küllü nefsim ma eslefet ve ruddu ilallahi mevlahumul hak ve dalle anhum ma kânu yefterun. Orada herkes o kıyamet sahnesinde, o mahşerde herkes önce yaptığının imtihanını bir verecek. Bütün her nefis aslında kendisiyle bir sınanacak orada. Yapıp ettikleriyle bir sınanacak. Onun bir imtihanını verecek. Veruddu ilallahi mevlahumul hak ve bütün kullar o mevlaları, yegane sahipleri olan, Rableri olan, hak olan o mevlalarına dönecek, döndürülecekler bütün kullar. Ve vadalla anhum ma kanu yefterun, tanrı diye uydurdukları şeyler ise, insanların bir takım ilah diye, ortak diye uydurdukları şeyler ise onları yüzüstü bırakıp ortadan kaybolup gidecekler. Yani ortada tanrı diye taptıkları hiçbir şey kalmayacak. Zaten orada Allah'tan gayri ilah yok. İlahlık taslayacak hiçbir kimse de yok. Onların her biri işte iftira diyor Cenab-ı Hak. Onlar öyle olmadığı halde, hakikat bu olmadığı halde siz onlara ilahlık payesi yakıştırmışsınız. İftira etmişsiniz yani. Taşa, toprağa, dağa, taşa, meleğe, insana, cinne, neyse bir takım ilahlıklar yakıştırarak iftiralarda bulunmuşsunuz. O iftira yollu yakıştırmalarınızın her biri kaybolup gidecek ve yalnız Mevla ile baş başa kalacak bütün kullar. Bu ayet bunu ifade ediyor. O gün yüzü kara çıkmamak ve başı öne eğilmemek, böyle bir duruma, böyle bir konuma düşmemek için efendim şu alemde şirksiz bir tevhid inancıyla yalnız Allah'a kul olarak en güzel ameller ortaya koyarak Rabbe kavuşmayı arzulamak her müminin emeli olmalı, arzusu olmalı, niyeti olmalı, yegane hedefi olmalıdır efendim. Cenab-ı Hak'tan niyazımız o kıyamet gününün, o dehşet sahnelerinin yaşandığı o günde yüzleri böyle parlayan, arı duru olan, alınları pak, yüzleri pak, gönülleri pak kullarından eylesin. Bizleri yüzleri kara çıkan, başları öne eğilmiş mahcup kullar eylemesin, mahzun kullar eylemesin. Onun için de şu alemde Rabbin razı olacağı güzellikte bir kulluk yaşamayı, güzel güzel ameller, hem de en güzel ameller ortaya koyabilmeyi Yüce Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.